Ayrım 17, sayfa 183. İnsansız teknolojiler üretim ve yemek pişirmede olduğu gibi yiyeceklerin satışını da denetleme noktasına gelmiştir. Örneğin günümüzde birçok yiyeceğin satıldığı yerdeki süpermarketler yeni gelişmelere bakalım. Geçmişte fiyatlar işaretlenirdi. Süpermarketteki kasada kasadar gıda ürünleri üzerindeki fiyatları okumak ve kasaya girmek durumundaydı. Bütün insan faaliyetleri gibi bu süreçte yavaş ve insani hataları açıktı. Bu sorunları gidermek için birçok süpermarket optik okuyucular kullanmaya başladı. Mekanik bir okuyucu her malın üzerinde önceden basılmış olan kodu okur. Her kod rakamı modern yazar kasayı kontrol eden bilgisayara önceden yüklenmiş bir fiyata eşittir. Bu insansız teknoloji böylece kasiyerin yaptığı işlerin sayısını ve karmaşıklığını azaltır. Gıdayı okumak ve torbalamak gibi daha az beceri gerektiren işler kalır. Diğer bir deyişle süpermarket kasiyerin yaptığı işin becerisini azaltmıştır. Yani iş için gereken beceri miktarında bir azalma olmuştur. Süpermarket kasalarında bir sonraki adım müşteriye tarama işini yaptırmak, dolayısıyla kasa elemanına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır. Böyle bir sistem geliştiren bir kişi 5 yıl içinde self-service alışveriş teknolojisi banka müşterilerinin kullandığı otomatik makineler gibi yaygınlaşacak öngörüsünde bulundu. Gerçekten de banliyölerde bulunan Maryland Safeway böyle bir teknolojiyi hayata geçirdi. İşleri kolaylaştırmak için müşterilerine ne kadar kolay olduğunu kendiniz sınayın yazılı bir broşür dağıtıyor. Elbette kimin yararına kolay diye sorabilirsiniz. Müşterilerin yapacakları kolay işler şunlar. 1. Malın barkodunu okuyucudan geçirin, sinyal sesini bekleyin. Malı taşıyıcı banda koyun. 2. Bütün malları okuma işini bitirdikten sonra ekrandaki sipariş bitti tuşuna basın. 3. Tezgahın sonundaki faturayı alın, ödeme yerine gidin. Okuyucu aygıtın kendisi gibi bu tür militarist emirler de müşteri üzerinde büyük bir denetim kurar. İşi müşteriye yaptırmanın, McDonald'slaştırmanın birçok diğer özelliğiyle de bağlantısı vardır. Örneğin daha fazla verimlilik. McDonald'slaştırmaya yürekten inandığı açık olan bir müşteri sistem hakkında şunları söylüyordu. Hızlı, kolay ve verimli. Hemen içeriye girip çıkabiliyorsun. Müşterilerin kredi kartıyla ödeme yapmalarına olanak tanıyan yeni sistemler kasa elemanı ihtiyacını da ortadan kaldırabilir. Dolayısıyla kendi işini kendin yap sistemi giderek müşteriye daha çok iş yaptırmayı da içerir. Zaten barkod okuma işleminden sonra müşterilerin mallarını torbalara koymaları gerekmektedir. Süpermarketlerdeki okuyucu aygıtlar, süpermarkete müşteriler üzerinde her tür denetim olanağı sağlar. Okuyuculardan önce bütün ürünler üzerinde fiyatlar bulunurdu ve müşteriler aldıklarını inceleyerek her malın ne kadara mal olduğunu görebilirlerdi. Kasada kendilerinden fazla para alınmadığından emin olmak için her mal üzerindeki fiyatı denetleyebilirlerdi. Okuyucular ortaya çıkınca artık fiyatlar malların üzerinde bulunmaz oldu. Sayıları giderek artan birçok eyalette müşterilerin kasada yapılan işlemleri takip etmeleri neredeyse olanaksızlaşmıştır. Süpermarketler gıdaları koydukları yerle de müşterileri denetler. Örneğin süpermarketler çocukların cazip bulduğu yiyecekleri onların kolayca ulaşabilecekleri yerlere, örneğin alt raflara koymak için çaba harcar. Marketin satış fiyatı ve stratejik yerleştirme konusunda yaptığı seçimler alınan malları da büyük oranda etkiler. Üreticiler ve toptancılar mallarının sergilenme yerleri konusunda birbirleriyle mücadele etmektedir. Mallarının marketin ön tarafına konulmasını isterler. Öylece önlere koyulan yiyecekler her zamanki yerlerine oranla çok daha fazla satılma şansına sahiptir. Pazarlama ve satış. Alışveriş merkezinin mağazalar ve mağaza çalışanları üzerinde büyük bir denetimi vardır. Alışveriş merkezi sahipleri mağazaların açılmasına izin vermeden önce tasarım, logo, renk ve hatta adlarını onaylamalıdır. Açıldıktan sonra alışveriş merkezi yöneticileri kural ve yönetmelikleri belirleyerek mağaza çalışanlara bunları dayatır. Güvenlik elemanları mağazaları denetler ve kuralları ihlal edenleri, örneğin birkaç dakika erken ya da geç açanları not eder. Kuralları ısrarla ihlal edenler alışveriş merkezinden atılabilir. Tartışmalı grupları merkezin dışında tutmak için çaba harcanır. Alışveriş merkezleri müşteriler, özellikle kitle iletişim araçları tarafından hırslı tüketiciler olmaya programlanan çocuklar ve gençler üzerinde de denetim kurar. Alışveriş merkezleri insanları bu merkezleri yaşamlarının bütünsel bir parçası haline getirmeye özendirecek şekilde kurulmuştur. Örneğin ana babalar alışveriş merkezine açıkça giderler. Çünkü burası onlara güvenli ve denetimli bir ortam sunmaktadır. sokaklardan daha güvenlidir. Alışveriş merkezine gitmeyi tam bir alışkanlık haline getirmiş bazı insanlar, Kowinski'nin zombiler dediği tüm hafta sonlarını saatler boyu alışveriş merkezlerinde geçiren insanlar haline gelmiştir. Telefonla pazarlama, popülerliği gittikçe artan bir satış yöntemidir. Birçok insan günde birkaç kez kendilerine bir şey satmaya çalışan telepazarlayıcılardan telefonlar alır. Bu telepazarlama fabrikalarında çalışanlar genellikle hata yapmadan uydukları klişeler kullanır. Klişeler en öngörülebilir durumları çözmeye yöneliktir. Denetçiler çalışanların doğru işlemleri uyguladığından emin olmak için çoğunlukla prova yaptırır. Belirli bir süre içinde edilmesi gereken telefon sayısı ve satış miktarı kotalarına uymayan çalışanlar hemen işten çıkarılabilir. Benzer bir denetim United Airlines'ta rezervasyon yapanlar da dahil olmak üzere birçok şirkette çalışan telefon operatörleri üzerinde uygulanır. İşte geçirilen her dakika kaydedilmeli, telefonda geçirilmeyen her dakikanın hesabı verilmelidir. Hatta çalışanlar yönetime isteklerini iletmek için telefondaki göze çarpmayan bir tuşa basmak zorundadır. Denetçiler rezervasyon katının ortasında yüksek bir kulede oturarak odadaki her operatörün hareketlerini gardiyan gibi gözetler. Çalışanların söylemeleri gerekenleri söyleyip yapmaları gerekenleri yaptığından emin olmak için telefon konuşmalarını da izlerler. Bu denetim daha büyük bir sürecin parçasıdır. Her yerde hazır ve nazır denetim süreci birçok iş yerinde giderek egemenliğini kurdu. Yalnızca havayolu rezervasyon merkezlerinde değil, bilgisayarların çalışanları sürekli denetlediği müşteri hizmetleri bölümünde ve bilgi işlem merkezlerinde de. Bu iş alanındakiler genellikle otomonlarla çalışır. United Airlines'ın bir çalışanı, vücudum rezervasyonları girdiğim bilgisayar terminalinin bir uzantısı haline geldi. Kendimi içi boşalmış gibi hisseder oldum, diyor. Gelişmeye ayak uyduran bazı şirketler, telefonda bizimle nazikçe konuşan insanlar yerine artık bilgisayarlı telefon yönlendirme cihazları kullanıyorlar. Bilgisayardan çıkan sesler en sıkı denetlenen insan operatörlerden bile çok daha öngörülebilir ve denetlenebilir bir şey. Gerçekten de giderek McDonald'slaştırılan toplumumuzda en ilginç konuşmalarımdan bazılarını bu tür bilgisayar sesleriyle yapmışımdır. Bunların dışında bazı bilgisayarlar ses tanıma sistemleri aracılığıyla insan sesine tepki verebiliyor. Bilgisayar ödemeli telefon gelen bir kişiye ödemeyi kabul edip etmeyeceğini sorabilir. Bilgisayar sesi lütfen, evet ya da hayır deyin der. Bu tür sistemler verimli ve daha az maliyetli olmasına karşın kimliksiz ve insanlıktan çıkarıcıdır. Telefondaki kişi rahatça konuşamayacağını hisseder, sınırlanmıştır. Bilgisayar onu denetlemektedir, çok rahatsız edici olabilir. İnsanlar buna alışıyor ama ancak teknolojik bir dünyada yaşamanın getirdiği diğer bir rahatsızlık olarak bilinçaltına atarak. Bunlara ek olarak insanlar her gün bilgisayardan çıkmış mektuplar, yani işe yaramaz posta yığınıyla bombardımana tutuluyor. Birçok durumda mektubun bir veri tabanından çıktığı çok açık olmasına karşın kişisel görünmesi için bazen büyük çabalar harcanıyor. Bu mektuplar daha önce verdiğimiz Roy Rogers çalışanları örneğindeki gibi sahte dostluklarla dolu. Örneğin mektuplar bir iş adamının son birkaç aydır şu ya da büyük mağazada alışveriş yapmadıkları ya da şu ya da bu kredi kartını kullanmadıkları üzerine kafa yorduğuna insanları inandırmayı amaçlayan dostça kişisel bir ifade benimser çoğunlukla. Örneğin bir arkadaşım yakınlarda arabasını yağlattıktan birkaç gün sonra mağaza zinciri Loop Center'dan mektup aldı. Arkadaşımın adının kullanılmış olmasına ve derin kişisel ilgiye dikkat edin. Sevgili Ken, arabanın bütün yağ ihtiyaçları için Loop Center'ı seçmiş olmandan ötürü teşekkür etmek istiyoruz. Yağını düzenli olarak değiştirmeni şiddetle tavsiye ederiz. Sana küçük bir kart göndereceğiz. Bu kart arabanızın servise gireceği zamanı hatırlatmanda yardımcı olacaktır. Çalışanlarımızın sana layık olduğun hizmeti vermek üzere eğitilmesini sağlamak amacıyla zaman ve enerji harcıyoruz. Sandy Greenstaff, Loop Center yönetimi. Birkaç yıl önce Maryland'de oturmama karşın Long Island'daki bir kongre üyesinden bana da aşağıdaki mektup gelmişti. Kongre üyesi Downey ile hiç tanışmasam ve hakkında hiçbir şey bilmesem de bu onun bana kişisel bir mektup yazmasını engellememişti. Sevgili George, inanması zor ama kongrede 9. dönemimi geçiriyorum. Aldığım 8660 oyu düşününce paylaştığımız ne kadar çok mücadele olduğunu anlıyorum. Benden desteğini esirgemeyeceğini umuyorum. Saygılarla Tom Downey. Bir Washington Post muhabiri değersiz postada sahte dostlukla ilgili aşağıdaki eleştiriyi yapıyor. Doğrudan satış taktiklerinde veri tabanlarından alınan insan hatları ve küçük cazip şeyler kullanan bu pazarlama şirketleri samimiyet yanılsaması yaratmaya çalışıyor. Gerçekte ise bu teknolojiler samimiyeti yozlaştırıyor ve değerini düşürüyor. Gerçek içgörü yerine araya sokuşturulabilecek doğruları geçerek aldatıyor. Bu satış taktiği gerçek şeyin yerine kendi sentetik ikamelerini geçiriyor. Ne kadar sahte olursa olsun bu tür değersiz mektuplar onları istenen davranış yönüne sokarak müşteriler üzerinde denetim kuruyor. Pazarlama mallarla sınırlı değil kuşkusuz. Bugün din ve politika bile pazarlanıyor ve dolayısıyla marketinglaştırmanın etki alanına giriyor. Örneğin din kendini televizyon aracılığıyla pazarlıyor. Roma Katolik Kilisesi Vatikan Televizyon Merkezi'ni kurarak bu alanda harekete geçti. Daha genel olarak bir vaizle ibadet etme yerine milyonlarca inanan artık televizyon imgeleriyle etkileşimli ibadet yapıyor. Televizyon vaizlerin geleneksel bir kiliseye oranla çok daha fazla insana ulaşmasını sağlıyor. Böylece insanların inançları ve ibadetleri üzerinde daha büyük denetim kurabiliyor ya da kurmayı umuyorlar. Televizyon vaizleri izleyenleri denetlemek için medya uzmanlarının geliştirdiği bütün teknikleri kullanıyor. Yani bazı televizyon vaizleri Jay Leno ya da David Letterman'ın talk show'larındakine benzer bir format kullanabiliyorlar. Şakalar, orkestralar, şarkıcılar ve konuklar. Hepsi izleyiciyi eğlendirerek vaizin mesajını daha iyi iletmeye ve büyük bağışlar almaya hiç de önemsiz olmayan bir noktaya yarar. Bir gözlemci Vatikan televizyonunu şöyle anlatıyor. Vatikan'ın kendi televizyon kanalına sahip olmasının büyük avantajı, ürettiği her şeyin üzerine kendi damgasını vurabilmesidir. Onlara kameralara ve giriş iznini verirseniz denetim ellerine geçer. Benzer bir yorum politika içinde yapılabilir. Politikada da insansız teknolojilerden büyük oranda etkilenmektedir. Burada da en belirgin örnek politikacıları pazarlamak ve seçmenleri manipüle etmek için televizyonun kullanılmasıdır. Gerçekten de birçok insan bir politikacıyı televizyon dışında bir yerde görmemiştir. Televizyonda da çoğunlukla politikacıların ve medya danışmanlarının istediği mesaj ve görüntüyü eksiksiz iletmeyi amaçlayan tam denetim altındaki bir format içinde görmüştür. Başkan Ronald Reagan 1980'lerde siyasi pazarlamayı bir sanat biçimi haline getirdi. Birçok durumda ziyaretçiler öyle hazırlanmış, televizyon görüntüleri öyle ayarlanmıştı ki izleyiciler ve potansiyel seçmenler Reagan'ın medya danışmanlarının istediği görsel mesajı tam olarak aldılar. Reagan'ın televizyondaki görüntüleri doğru mesajın iletilmesini sağlayacak şekilde dikkatli hazırlandı. Basın açıklamaları ise tam tersine en aza indirildi çünkü sorular birçok yanıt önceden belirlenemezdi. Açıktır ki gelecekte insansız teknolojilerin insanları daha fazla denetleme yeteneği olacaktır. Örneğin akıllı bombalar gibi ordu silahları hedeflerini insan yardımı olmadan bulabiliyor. Gelecekte çeşitli hedefleri tarayarak hangisine vurmak istediğine karar verebilen akıllı bombalar geliştirilebilir. Belki de bir sonraki büyük adım makinelere insan gibi düşünme ve karar verme yeteneği kazandıran yapay zekanın yaygınlaşması olacak. Yapay zeka çok çeşitli alanlarda, örneğin tıp, birçok yarar getirebilir. Bununla birlikte insanların elinden becerileri alma konusunda dev bir adım da oluşturur. Bunun sonucunda gitgide daha çok insanın düşünme yeteneği ellerinden alınarak insansız teknolojiye aktarılır. F. Sonuç. McDonald'slaştırmanın dördüncü boyutu, insanın yerine insansız teknolojinin geçmesidir. İnsansız teknolojilerin gelişmesinde birçok amaç vardır. Ama bu kitabın bakış açısına göre en önemli amaç, çalışanların yarattığı belirsizlik üzerinde denetimin artmasıdır. İnsansız teknolojiler çalışanları denetlerken, aynı zamanda işle ilgili süreçler ve bitmiş ürünler üzerinde de daha fazla denetime neden olur. Çalışanların yerine robotlar gibi insansız teknolojiler geçtiği zaman denetimin en üst noktasına ulaşılır. İnsansız teknolojiler, müşterilerin yarattığı belirsizlikleri denetlemek için de kullanılır. Burada amaç, müşterilerin McDonald'slaştırılmış süreçlerin daha uysal katılımcıları haline getirmektir. 7. Akılcılığın akıl dışılığı. Yolun açık olsun diye uğurlanıp trafiğe takılmak. McDonald'slaştırma, toplumsal mağazalarının büyük kısmında etkili olmuştur. Çünkü verimlilik, öngörülebilirlik, hesaplanabilirlik ve insan teknolojisinin yerine insansız teknolojinin geçirilmesiyle denetim sunar. Sayısız ortamda birçok başka özgür avantajlar da sunar. Bu avantajlara karşın daha önceki bölümlerde McDonald'slaştırmanın bazı kusurlarını göstermiştim. Bu bölüm McDonald'slaştırmanın büyük zararlarını daha sistematik olarak ele alıyor. Akılcı sistemler kaçınılmaz olarak akılcılıklarını sınırlayan, sonunda tehlikeye sokan ve hatta belki yok eden bir dizi akıl dışılıklar geliştirmiştir. En genel düzeyde akılcılığın akıl dışılığı, McDonald'slaştırmanın birçok olumsuz yanı ve etkisi için yalnızca bir etikettir. Daha özel olarak ise bu akıl dışılık, akılcılığın ve onun çeşitli boyutlarının karşıtı kabul edilebilir. Yani McDonald'slaştırmanın verimsizlik, öngörülemezlik, hesaplanamazlık ve denetim kaybına yol açtığı düşünülebilir. En özel olarak da akıl dışılık, akılcı sistemlerin, bu sistemlerin içinde çalışan ya da bu sistemlerin hizmet verdiği insanların insanlıklarına, insan aklını inkar eden mantıksız sistemler olduğu anlamına gelir. Diğer bir deyişle akılcı sistemler insanlıktan çıkarıcıdır. Akılcılık ve akıl sözcüklerinin sık sık aynı anlamda kullanılmalarına karşın bu kitapta bunların birbirlerine karşıt fenomenler olarak görüldüğünü aklınızda tutun lütfen. Ne var ki akılcılığın temel akıl dışılığını insanlıktan çıkarmayı ele almadan önce verimsizlikle başlayarak daha ikincil planda kalan akıl dışılıkları inceleyeceğim. A. Verimsizlik. Kasada uzun kuyruklar. Akılcı sistemler vaatlerinin tersine çoğunlukla gayet verimsiz olmakla sonuçlanır. Örneğin fast food restoranlarında uzun kuyruklar çoğunlukla kasalarda oluşur ya da otomobilinizi kullanırken ön camda beliren manzara genellikle uzun kuyruklar oluşturan otomobillerin geçit törenleridir. Yemek yemenin verimli bir yolu olarak görülen şey çoğunlukla son derece verimsiz oluyor. Bu verimsizliği gidermek için McDonald's şimdi restoranlarında özel bir televizyon kanalı kurmayı düşünüyor. Günlük izleyici ortalaması 15 milyon olarak tahmin edilen bu kanal eğlence, haberler ve reklamlar yayınlayacak. Benzer bir çabada süpermarket kuyruklarında bekleyen insanlar için hazırlık aşamasında. Checkout Channel, kasa kuyruğu kanalı. Bir yandan da bu gelişme akılcılaştırmada diğer bir ileri adımı temsil ediyor. Çünkü artık insanlar aynı anda iki şeyi birden yapabilecek. Kuyrukta bekleyecek ve televizyon izleyecekler. Diğer yandan ise bu gelişme insanların fast food için kuyrukta beklediklerinin açık bir kabulünü de temsil ediyor. Ve burada merkezi bir önem taşıyor. Yani fast food'un o kadar da hızlı olmadığını, bu verimli sistemlerin o kadar da verimli olmadığını. Yani televizyon kanalını geliştiren şirketin bir yetkilisi, müşterinin en büyük kaygılarından biri kuyrukta bekleme sorunudur. Bir perakendecinin kuyruğu azaltmak için yapabileceği her şey işe yarayacaktır, diyor. Fast food restoranı, verimsizlik gösteren McDonald'slaştırılmış bir toplumun tek özelliği değil. İlginçtir. Çok övülen Japon sanayisinde bile verimsizlikler var. Üçüncü bölümde ele alınan tam zamanında sistemini ele alalım. Bu sistem çoğunlukla parçaların günde birkaç kez teslim edilmesini gerektirdiğinden sokak ve otoyollar kamyonlarla doluyor. Dolayısıyla insanlar işlerine ya da randevularına geç kalıyor. Bu da üretkenliğin azalmasına yol açıyor. Japonya'da dükkanlar, süpermarketler ve büyük mağazalarda tam zamanında sistemini kullanmaya başlayarak sokaklarda daha çok kamyon dolaşmasına neden oldukları için durum iyice kötüleşti. Ama akıl dışılıklar trafik sıkışıklıklarının ve kaçırılan randevuların da ötesine geçiyor. Bütün bu kamyonlar Japonya'da çok pahalı olan yakıtı tüketiyor ve hava kirliliğine önemli katkılarda bulunuyor. Köşe yazarı Richard Cohen, McDonald'slaştırılmış toplumda diğer bir verimsizlik örneğini şöyle anlatıyor. Ah Allah'ım, bilgisayar çağındaki her yeni gelişmeyle birlikte bana bundan yarar sağlayacağım söylendi. Ama her yararla birlikte daha fazla iş yapar oldum. Bu yaşamım ATM kuralım. Bana bankalarda kuyruk beklemekten kurtulacağım, günün herhangi bir zamanda para yatırıp çekebileceğim söylendi. Hatta böyle olacağına söz verildi. Şimdi ise ATM'lerde kuyruklar var. Banka yatırdığım ya da çektiğim her şeyden yüzde alırmış gibi görünüyor ve aslında veznedarların, onları hatırlıyor musunuz? Eskiden yaptıkları şeyleri yapıyorum. Herhalde yeni telefonlarla fırtınada telefon direklerine tırmanmak zorunda kalacağım. Cohen en az 3 farklı akıl dışılığın altını çiziyor. Akılcı sistemler daha ucuz değildir. İnsanları bedava iş yapmaya zorlar ve burada en önemlisi çoğunlukla verimsizdir. Bir, bankamatikte beklemektense bankada ya da araba penceresinde bir insanla karşılaşmak daha verimli olabilir. Birçok insan için evde yemek hazırlamak, aileyi arabaya bindirmek, McDonald's restoranına gitmek, yiyecekleri almak ve tekrar eve dönmekten çok daha verimli olacaktır. Aynı şey bazı yemekleri en başta evde pişirmek için de geçerli olmayabilir ama televizyon karşısında yenen yemekler, mikrodalgada pişirilen yemekler ya da süpermarketten alınan dört dörtlük bir öğün için kesinlikle geçerlidir. Bununla birlikte birçok insan fast food restoranların propagandasından etkilenerek evde yemektense orada yemek yemenin daha verimli olacağına inanmakta ısrar ederler.